Ayrım 17, Kennedy'nin beyni, Henning Mankell, sayfa 189. Lucinda'nın arabası mavi tropikal çiçekler açmış bir ağacın altına park edilmişti. Arabanın kırmızı tepesine lavanta mavisi çiçekler dökülmüştü. Eski bir arabaydı. Lois yolcu koltuğuna oturunca meyve kokusu duydu. Kentin içinden geçtiler. Araba çok sıcaktı. Lois birazcık serinlemek için açık cama doğru dönmüştü. Hiç kimse kurallara uymuyordu. Karmakarışıkta her taraftan arabalar çıkıyordu. İsveç'te olsa hemen hemen bu arabaların hepsi anında trafikten men edilir diye düşündü. Ama İsveç'te değildiler. Afrika'nın doğu kıyısında bir ülkedeydiler ve Henrik de ölmeden kısa bir süre önce buraya gelmişti. Kentin dış mahallelerine yaklaşıyorlardı. Yıkık dökük depolar, çamur içinde kaldırımlar, terk edilmiş paslı arabalar ve başınızı ne tarafa çevirseniz bitmek bilmeyen bir insan akını vardı. Kırmızı ışıkta durunca Lewis başının üstünde koca bir sepet taşıyan bir kadınla bir çift topuklu kırmızı papuç taşıyan başka bir kadın gördü. Her yerde kadınlar yüklerini başlarında taşıyorlar. Ve diğer yüklerine benim ancak tahmin edebileceğim yükleri de içlerinde taşıyorlardı. Lucinda trafik ışıklarının hiçbir işe yaramadığı karmakarışık bir kavşaktan saptı. Kargaşanın içinde zorlukla yol alıyordu. Lewis zay zay yazan bir tabela gördü. Lucinda kuzeye gidiyoruz dedi. Sizin ülkenizde bu yönde sürekli gitsek ülkenin sonuna varırdık. Büyük bir mezarlığın önünden geçtiler. Giriş kapılarının etrafında çeşitli cenaze alayları birikmişti. Sonra aniden şehirden çıktılar. Artık daha az trafik, çamur ve oluklu saçtan yapılmış alçak evler vardı. Kırsal görüntüler ortaya çıkmıştı. Yüksek otlar, uzakta bir dağ silsilesi, her şey yeşilin çeşitli tonlarındaydı. Lucinda kendine araba kullanmaya vermişti. Yolu kapkara egzoz dumanları salan aşırı yüklü kamyonlar ve otobüsler işgal etmişti. Ve bunları sollamak için çok az imkan vardı. Lewis tarlalardaki insanlara baktı. Birkaç tane erkek de görüyordu ama çoğunluk kadındı. Sırtlar bükülmüş, çapalar inip kalkıyordu. Ve sınırlarda sürekli bir insan akını vardı. Lucinda aniden... Bu Henrik'in arabası deyiverdi. Duman salan otobüslerden birini yeni geçmişti ve önlerinde uzanan yol düz ve boştu. $4,000 almıştı diye ekledi. Çok pahalıydı. Giderken göz kulak olayım diye bana bıraktı. Sanırım artık sizin oldu. Hayır benim değil. Niye araba lazım oldu ki? Araba kullanmayı seviyordu. En azından şimdi gittiğimiz yere gidip gelmeye başladıktan sonra... Nereye gittiğimizi hala bilmiyorum. Lucinda cevap vermedi ve Lewis de bir daha sormadı. Yıllardır burada yaşayan ve küçük bir tamirhanesi olan bir Danimarkalı'dan almıştı. Herkes tanır Karsten'i. Koca göbekli, koyu limanlı, incecik, zarif siyah bir kadınla evli dost canlısı bir adamdır. Hep kavga ederler. Özellikle de plajda yürüyüşe çıktıkları pazar günleri. Onların kavgasını izlemeye herkes bayılır. Çünkü birbirlerini ne kadar sevdiklerini anlayabilirsiniz. Neredeyse tamamı sessiz, bir saati aşkın bir süre gittiler. Lewis değişen manzarayı seyrediyordu. Bir an yeşillerin ve kahverengilerin yerine beyaz konsa, Horia Dale'nin kış manzarasına bakıyormuş gibi olacağını düşündü. Ayrıca Peloponnesos'taki Yunan kırsalını andıran bir havası da vardı. Her şey bir bütünün parçası gibi görünüyordu. Doğanın parçalarından her tür manzara yaratabilirdiniz. Lucinda yavaşlayıp ana yoldan çıktı. Bir otobüs durağıyla küçük bir pazar vardı. Yolun kenarına bira, gazozlu içecek ve muz satan kulübeler dizilmişti. Buz kutusu taşıyan erkek çocuklar arabaya doğru koşturuyordu. Lucinda iki şişe soda alıp çocukları kovalamadan önce birini Lewis'e uzattı. Çocuklar paketli Güney Afrika bisküvilerini satmaya bile çalışmadan hemen itaat ettiler. Lucinda, hep burada dururduk dedi. Siz ve Henrik mi? Bazen sorularınızı anlamıyorum. Başka kiminle geleceğim ki buraya? Geçmişteki müşterilerimden biriyle mi? Henrik'in bu ülkede ne yaptığı hakkında hiçbir bilgim yok. Ne istiyordu? Biz nereye gidiyoruz? Lucinda bir köpek yavrusuyla oynayan çocuklara bakıyordu. Son gelişimizde burayı sevdiğini söylemişti. Dünyanın başladığı ya da bittiği yerdi burası. Kimse onu bulamazdı. Böyle mi demişti? Kelimesi kelimesini hatırlıyorum. Ne demek istediğini sormuştum çünkü anlamamıştım. Bazen çok hüzünlü olabiliyordu ama dünyanın sonundan ve başlangıcından söz ederken tamamen soğukkanlıydı. Sanki sürekli korktuğu şey birdenbire yok olmuştu. En azından kısa, geçici bir an için. Cevabı neydi? Hiçbir şey. Sessizce oturdu, sonra yola devam ettik. Hepsi bu kadardı. Bildiğim kadarıyla da buraya bir daha hiç gelmedi. Maputo'dan niye ayrıldığını hiç bilmiyorum. Hatta gittiğini bile bilmiyordum. Birdenbire artık burada yoktu. Kimse bir şey bilmiyordu. Tıpkı Aaron gibi aynı şekilde tek kelime etmeden, hiç açıklama yapmadan ortadan kaybolmak. Tıpkı Aaron gibi. Lucinda arabanın kapısını açıp, "Haydi gidip gölgede oturalım," dedi. Louis de kızın peşinden her ikisinin de oturmasına yetecek bir yer yaratmış olan ağaca gitti. Lucinda gölge ve su dedi. Sıcak ülkelerde mutlaka paylaştığımız iki şey. Soğuk ülkenizde siz neleri paylaşırsınız? Sıcağı. Yunanistan'da bir zamanlar yaşamış ünlü biri var. Ona en çok istediği şeyi vermeye hazır olan güçlü bir imparatora mümkünse kenara çekilmesini, güneşini kestiğini söylemiş. Benziyorsunuz, yani siz ve Henrik, ikiniz de aynı türden bir çaresizlik var. Teşekkür ederim. Sizi kırmak için söylemedim. Gerçekten teşekkür etmiştim, oğluma benzediğimi söylediğiniz için. Tam tersi değil midir? Yani oğlunuz size benzemez mi? Öyle değilse sizinle aramızdaki fark bu demektir. İnsanın aslı geleceğine bağlı değildir bence. Eskiden olanları bilmedikçe önünüzde sizi bekleyen bilinmeze yaklaşamazsınız. Sırf bu nedenle bütün hayatımı arkeolojiye adadım ben. Geçmişin parçaları ve fısıltıları olmadıkça ne bugün olur, ne gelecek olur, ne de başka bir şey. Belki de zannettiğinizden daha çok benziyoruz sizinle. Sıska köpek yavrusuyla oynayan çocuklar koşarak önlerinden geçti. Kuru topraktan toz bulutları kalktı. Lucinda yere ayağıyla çember içinde haça benzeyen bir şekil çizdi. Henrik'in kendini mutlu hissettiği bir yere gidiyoruz. Belki de orada mutluluktan uçma noktasına geldiğini düşündü. Bu arabayı alırken neden gerekli olduğunu söylememişti. Bazen tek kelime etmeden haftalarca ortadan kaybolurdu. Bir gece barda ortaya çıkıverdi. Gece yarısını geçeli çok olmuştu ve işim bitene kadar bekleyip beni arabayla evime götürdü. Christian Holloway diye birinden söz ediyordu. AIDS kurbanlarının tedavi görebileceği bir takım köyler kurmuş. Henrik'in gittiği yerin adı bile yokmuş. Çünkü Holloway alçak gönüllü olmayı öğütlüyormuş. Bir isme sahip olmak bile kibirlilikmiş. Orada tedavi görenler para ödemiyorlar. Çalışanlar gönüllü. Çoğu Avrupalı. Ama Amerikalılarla Asyalılar da var. Tamamen hayır amacıyla sade bir hayat sürüyorlar. Dini bir kuruluş da değil. Henrik orada hiçbir tanrıya ihtiyaç olmadığını, çünkü gönüllülerin yaptığı şeyin zaten kutsal olduğunu söylemişti. O sabah Henrik'te daha önce hiç görmediğim bir şey gördüm. Onca mücadele ettiği o çaresizlik duvarında bir gedik bulmuştu. Sonra ne oldu? Ertesi gün yine oraya döndü. Belki de Maputo'ya sadece bana ne kadar mutlu olduğunu söylemeye gelmişti. Artık terazinin kefesini dengeleyecek bir şey bulmuştu. Sefalet ve acının tamamen galip gelmesini önleyecek bir şey. Bunlar onun sözleriydi. Bazen biraz yüksekten uçarmış gibi olurdu ama inanarak konuşurdu. Henrik Henrik'ti. Haksızlığı görmüştü. AIDS'in kimsenin ilgilenmek istemediği bir veba olduğunu görmüştü. Henrik'in taşıdığı enfeksiyonun önem derecesini bilmiyorum. Nasıl olduğunu da bilmiyorum veya ne zaman olduğunu da. Fakat her karşılaşmamızda başkalarına yapılan iyiliklerin, gösterilen ilginin galip geldiği Holloway köyünü göstermek istediğini söylüyordu. Ve sonunda beni de götürdü sadece bir kere. Peki neden köyü bırakıp Avrupa'ya döndü? Belki oraya gidince sorularınızın cevabını bulursunuz. Louis ayağa kalktı. Sabırsızlanıyorum. Ne kadar yolumuz kaldı? Yolu yarıladık sayılır. Manzara yeşille kahverengi arasında değişiyordu. Geniş bir nehrin aktığı bir düzlüğe geldiler, bir köprüden geçtiler ve Zay Zay kasabasına doğru devam ettiler. Bir süre sonra Lucinda sonsuz çalılara doğru gidermiş gibi görünen bir yan yola saptı. Delik deşik yolda araba tangır tungur sesler çıkarıyordu. 20 dakika sonra beyaz çamurdan kulübelerin oluşturduğu bir köye vardılar. Daha büyük yapılar da vardı. Hepsi de açık bir kumsalın etrafına toplanmıştı. Lucinda arabayı bir ağacın altına park edip kontağı kapattı. İşte Christian Holloway'in köyü. Henrik'e yaklaştım. Birkaç ay önce buradaymış. Lucinda, Henrik konukların hep iyi karşılandığını söylemişti dedi. İyiliğin gizli tutulması gerekmiyor. Tam olarak böyle mi söylemişti? Galiba Holloway veya yardımcılarının birinden duymuş bu sözleri. Aslında kim bu Holloway? Henrik'e göre çok zengin biriymiş. Emin değildi ama Holloway'in parası da deniz yatağının dibinde petrol araştırılmasını kolaylaştıran çeşitli teknik patentlerden elde ettiğini tahmin ediyordu. Adam zengin ve aşırı derecede çekingenmiş. Bu pek hayatını AIDS kurbanlarını adayacak türden birine benzemiyor. Neden olmasın? Ben eski hayatımı tamamen geride bıraktım. Başka bir sürü insanın da aynı şeyi yaptığını biliyorum. Lucinda arabadan çıkarak konuşmayı yarıda kesti. Louis içeride kaldı. Sıcak ve ter yüzünden her yerinin yapış yapış olduğunu hissediyordu. Ama sonunda o da arabadan indi ve gidip Lucinda'nın yanında durdu. Köy bunaltıcı bir sessizlikle kuşatılmış gibiydi. Louis sıcağa rağmen ürperdi. Giderek artan bir huzursuzluk hissediyordu. Ortalıkta hiç kimse olmadığı halde gözetleniyormuş gibi geldi. Lucinda etrafı çitle çevrili gölcüğü gösterdi. Henrik bu gölcükten ve ihtiyar timsahtan söz etmişti. Gölcüğe yaklaştılar. İçi ağır ağır dalgalanan balçıkla doluydu. Çamurlu kıyısında büyük bir timsah duruyordu. Hem Lucinda hem de Louis irkildiler. Hayvan en azından 4 metre kadardı. Dişlerinin arasından kanlı bir tavşan veya maymun leşi sargıyordu. Henrik 70 yaşından büyük olduğunu söylemişti. Christian Holloway onu koruyucu melekleri olarak görüyormuş. Beyaz kanatlı bir timsah mı yani? Timsahlar 200 milyon yıldır varlıklarını sürdürüyorlar. Vahşilikleri yüzünden korkutuyorlar bizi. Ama kimse onların var olma hakkını inkar edemez ya da hayatta kalma becerilerini görmezden gelemez. Louis başını salladı. Ben yine de adamın neyi kastettiğini anlamadım. Bizzat kendisine sormak isterdim. Burada mıdır? Bilmiyorum. Henrik Holloway'in nadiren ortaya çıktığını söylemişti. Her zaman karanlıkla çevriliymiş. Henrik böyle mi dedi? Karanlıkla çevrili. Evet, gayet iyi hatırlıyorum. Büyük binalardan birisinin kapısı açıldı. Beyaz bir kadın açık renk hastane üniforması içinde onlara doğru yürümeye başladı. Louis kadının yalın ayak olduğunu fark etmişti. Saçı kısa kesilmişti, inceydi ve yüzü çillerle kaplıydı. Henrik de aynı yaşlarda görünüyordu. Kötü bir Portekizce ile hoş geldiniz dedi. Louis İngilizce cevap verdi. Kız hemen İngilizce konuşmaya başladı ve kendini Laura olarak tanıttı. Louis 3L diye düşündü. Lucinda ile ben, şimdi Laura. Oğlum Henrik Cantor burada çalışmış dedi. Onu hatırlıyor musunuz? Ben daha bir ay önce geldim ABD'den. Ziyaretçilere açık olduğunuzu söylemişti. Herkese açığız, sizi gezdireyim. Ancak AIDS güzel bir hastalık değil. Uyarmış olayım. Sadece insanları öldürüp görünüşlerini mahvetmekle kalmıyor. Başa çıkılması zor bir korku da yaratabiliyor. Lucinda ile Louise bakıştılar. Lucinda, ben kan ve korkunç insanlar görmeyi kaldırabilirim dedi. Ya siz? Bir trafik kazasına ilk ben yetişmiştim. Her yer kan içindeydi. Birinin burnu kopmuştu ve yaradan kan fışkırıyordu. O durumla başa çıkabilmiştim. Ya da en azından o an yaşadığım korkuyu yenmeyi başarmıştım. Laura onları parlak gün ışığından alıp binaların ve kulübelerin içine soktu. Louise sanki küçük pencereleri yüzünden garip bir gizem kazanan kilise türü bir karanlığa giriyormuş gibi gelmişti. Christian Holloway karanlıkla çevrili bir adam. Kulübelerden yayılan idrar ve dışkı kokusu yüzünden irkildiler. Hastalar sedyelerde ve yerdeki rafya döşeklerde yatıyordu. Louise yüzleri seçmekte zorlandı. Tek seçebildiği parlayan gözler, iniltiler ve kokuydu. Ancak bir sonraki binaya gitmek üzere dışarı çıktıklarında rahatlayabildi. Sanki yüzlerce yıl önce yadalıp nakledilmek üzere bekleyen kölelerle dolu bir odaya giriyorlardı. Laura'ya fısıltı halinde bir soru sordu. O da ona karanlıkta gizlenen bütün insanların ölmekte olduklarını ve güneşi bir daha asla göremeyeceklerini, yardım alacak seviyeyi geçtiklerini, ancak acılarının dindirilebileceği son aşamada bulunduklarını anlattı. Louis klasik kültürleri düşündü. Kazmakla uğraştığı Yunan mezarlarını, ölmek ve ölüm hakkında ne kadar net düşünceleri olduğunu, hayattan ayrılışın öncesi ve sonrası için hazırlanmış bekleme odalarını hatırladı. Şimdi Virgil ve Dante ile birlikte ölüm krallığında dolaşıyorum. Gezi hiç bitmeyecekmiş gibiydi. Binadan binaya gittiler. Her yerde inlemeler, hırıltılar, fısıltılar, görünmez kazanlarda fokurdayan kelimeler, çaresizlik, kadere boyun eğiş vardı. Ağlayan bir çocuk duyunca içi burkuldu. Hepsinden kötüsü buydu. Ölmekte olan o görünmez çocuklar. Karanlığın içinde ellerinde su bardakları, ilaçlarla hastaların üstüne eğilen, teselli sözleri mırıldanan genç insanları hayal meyal seçebiliyordu. Burnunda parlak bir halka olan çok genç bir kızın kupkuru bir eli avucunda tuttuğunu görmüştü. Henry'i bu cehennemin ortasında hayal etmeye çalıştı. Belki de onu ancak buraya yakıştırabilirdi ve bu insanlara yardım etme gücüne sahip olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Sonuncu binadan çıkıp da Laura'nın peşinde klimalı ve içinde buzlu su bulunan bir odaya girdiklerinde, Louis Henrik'i tanıyan biriyle konuşup konuşamayacağını sordu. Laura öyle birini aramaya gitti. Lucinda masada duran suyu içmemişti ve hala sessizdi. Birdenbire başka bir odaya açılan bir kapıyı açtı, sonra da dönüp Louis'e baktı. Oda ceset doluydu. Yerde, rafya döşeklerin, dipnot, rafya Afrika ve Amerika'da yetişen bir tür palmiye, kirli çarşafların üstünde yatan çok sayıda insan vardı. Louis bir adım geri çekildi, Lucinda kapıyı tekrar kapattı. ''Niye bu odayı da göstermedi bize?'' diye sordu. Louis'in midesi bulanıyordu. Aynı zamanda Lucinda'nın o odayı önceden bildiğini de hissediyordu. O kapıyı daha önce de açmıştı. Laura 30'larında bir adamla geri döndü. Yüzü lekeli, el sıkışırken eli gevşekti. Adı Wim'di. İngiltere'den geliyordu ve Henrik'i gayet iyi hatırlıyordu. Louis o anda Henrik'in öldüğünü söylememeye karar verdi. Şu anda başka bir ölüye daha dayanacak hali yoktu. Henrik buraya ait değildi. Onu içeride diğer cesetlerle birlikte düşünmek katlanılamayacak kadar kötü bir şeydi. Louis yakın arkadaş mıydınız diye sordu. İçine kapanıktı o. Çoğunlukla başa çıkabilmek için öyle yapardı. Burada özellikle yakın olduğu başka biri var mıydı? Hepimiz dostuz burada. Yüce Tanrım, sorularıma cevap versene. Tanrı'nın huzurunda değilsin, Henrik'in annesiyle konuşuyorsun. Herhalde hep çalışıyor olamazsınız.
Hemen hemen.
Onun hakkında ne hatırlıyorsunuz?
Hoş biriydi.
Hepsi bu mu?
Pek konuşmazdı. İsveçli olduğunu bile zar zor öğrenmiştim.
Wim sonunda bir şeyler olduğunu kavramışa benziyordu.
Niye soruyorsunuz?
Cevap alırım belki diye ama görüyorum ki hiç cevap yok. Benimle konuştuğunuz için teşekkür ederim.
Louis aniden Henrik öldüğü halde bu solgun, laubali genç adamın hayatta olmasına sinirlendiğini hissetti. Bu asla kabullenemeyeceği bir haksızlıktı. Tanrı'nın sırları başının üstünde gaklayan karga kadar zalimdi. Odadan çıkıp kendini boğucu sıcağa attı. Laura ölen hastalara yardımcı olan gönüllülerin yaşadığı yerleri, yatakhaneleri, düzenli bir şekilde toplanmış cibinlikleri, sabun kokan ortak yemekhaneyi de gösterdi. Louis Laura'ya dönüp "Niye geldiniz buraya?" diye sordu. "Yardım etmek için, iyilik yapmak için, pasif kalmayı kabul edemiyordum." "Christian Holloway ile tanıştınız mı hiç?"
"Hayır."
"En azından hiç gördünüz mü kendisini?"
"Sadece bir fotoğrafta."
Yemekhane duvarlarından birini gösterdi. Gösterdiği yerde çerçeveli bir fotoğraf asılıydı. Louis biraz daha yakınlaşıp fotoğrafı inceledi. Profilden görünen gri saçlı, ince dudaklı, sivri burunlu bir erkekti. Bir şey dikkatini çekmişti ama ne olduğunu bulamadı. Nefesini tutup daha dikkatli baktı. Camın önünde bir sinek vızıldıyordu.
"Lucinda, artık dönmemiz lazım," dedi. "Karanlıkta araba kullanmak istemiyorum."
Laura'ya teşekkür edip arabaya döndüler. Laura da onlara el sallayıp içeri girdi. Köy yine bomboş kalmıştı. Lucinda motoru çalıştırdı ve tam yola çıkmak üzereyken Louis durmasını söyledi. Sıcakta koşarak yemekhaneye döndü. Christian Holloway'in fotoğrafına bir daha baktı, sonra jeton düştü.
Christian Holloway'in profili.
Henrik'in çantasındaki siyah silüetlerden biri şu anda bakmakta olduğu fotoğrafın kopyasıydı.
17. ayrımın sonu. Sayfa 199.